Wikipedia Şeyler Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Çiğdem. Bugün sadece kahvaltının değil, mimarinin de mutlulukla bir ilgisi var mı? Onu sorguluyorum.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Binalar bizi mutlu edebilir mi? Ve temelde insanlar olarak neden zevk konusunda hemfikir olamıyoruz? Zevkler ve beğeniler tartışılabilir mi gibi birçok soru sordum. Ve mimarinin mutluluğumuzu arttırmamız için bize ne kadar yardımcı olabiliri sorgulayan bir kitabın düşünce temasını anlatıyorum temelde bugün. Yani Alain de Botton'un yazmış olduğu Mutluluğun Mimarisi kitabının özetini biraz Inception ve Art Vandelay ekseninde anlatmaya başlıyorum. Ben kitabın 5. baskısını okudum. 1. baskısı 2007'de çıkmış. 5. baskısı ise 2014'te çıkan bir kitap. Ve Botton'un en eğlenceli ve farklı kitaplarından birisi bence. Yine sizi oldukça farklı bağlantılarla ilişki kurarak düşünmeye sevk edecek. Oldukça, çokça düşünmeye sevk edecek. Gördüğünüz her şeyi sorgulayacak. Her mobilyayı, her duvarı, her binayı, her çatıyı sorgulatabilecek türden bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim, yani kitabın adı Mutluluğun Mimarisi olduğu için hani hem mutluluk hem mimarlıkla ilgili bir şey okuyacağınızı tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama hiç mimariyle alakanız olmasa bile, ilginiz olmasa bile farklı bir sanat, disiplin temasında bir fikir sahibi olmak için çok ideal bir kitap. Ve mimariyle ilgili temel bilgiler verme gibi bir derdi yok. Bunun yerine böyle bir mimari bir düşünce sistemini hissettirmeye çalışan bir kitap ve bu açıdan da başarılı olduğunu düşünüyorum. Alain de Botton'la henüz tanışmamış olanlar varsa yani kesinlikle tanışmanızı öneriyorum. Kendisinin hani mimari ve mutlulukla ilgili bu kitabının yanı sıra hani hayatımızda bizim insan doğasında yer eden temel bütün duygularla ilgili kitapları var. Dolayısıyla kendisi modern bir filozof. Tabii ki de çok sorgulatıcı, soru soran ve biraz böyle felsefe yaratmaya çalışan da bir tarzı var diyebilirim. Ancak hem eğlenceli hem de bunu çok naifçe yapmayı başarabilen bir yazar olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi kitaba dönersek, aslında kitabı ben düşündüğümde şöyle bir şey düşündüm. Ve sizin de bunu düşünmenizi belki sağlayabilirim şu an. Yani şu an düşünelim. Bazen oturduğumuz bir evden, kaldığımız bir otelden, ayrıldığımız bir şehirden o kadar çok etkileniyoruz ki bu mekanlara ait her ayrıntı aklımızda yer edebiliyor. Ve duygu durumumuzun şekillenmesine katkıda bulunabiliyor. Mutlu edebiliyorlar ya da bizi hüzünlendirebiliyorlar. Evler, oteller, odalar, sokaklar, şehirler, binalar. Bir sürü şey sayabiliriz bunun için. Alain de Botton şöyle bir şey diyor kitapta mesela. Kiremitle örülü bir duvar hiçbir aşığın dikkatini çekmez. Bunu demekle ne demek istiyor aslında? Gelin biraz daha yakından bakalım ve podcast'ı açarken kahvaltının olduğu kadar mimarinin de mutlulukla ilgisi ne düzeyde? Bunu biraz anlamaya çalışalım istiyorum. Öncelikle Alain de Botton'un Stendhal'ın okuduğu bir aforizması üzerine bu kitabı yazdığını biliyoruz. Güzellik mutluluk vaadidir diyor Stendhal. Güzellik bir mutluluk vaadidir. Bu söyleminden yola çıkarak aslında bu düşünce düzleminde kendini bir seyahate çıkarmış Alain de Botton. Tabii çok rafine ve kıymetli bir dünyası var. Hani Stendhal'ın zaten psikoloji literatürüne de Stendhal sendromu olarak giren ve sanat eserleri, tarihi yapılar karşısında insanların çok fazla heyecanlanmasından kaynaklı işte ağlama, bayılma ve panik atak gibi yaşadığı duyguları anlatan bir tanımı var Stendhal'ın. Stendhal sendromu deniyor buna. Çünkü Stendhal işte güzellikle, zevklerle, estetikle ve mutlulukla ilgili aslında çokça düşünen, konuşan, bu konuda fikir ve aforizmalar üreten birisi. Dolayısıyla Alain de Botton da Stendhal'ın güzelliğin bir mutluluk vaadi olduğundan etkilenerek aslında kendisini böyle bir mimari yolculuğa çıkartıyor. Çünkü güzellik ve estetiğin kolektif hafızamıza yansıması mıdır bu Stendhal sendromu bilmiyorum ama bence duygular kimyasında bir yeri olduğu kesin. Ben de böyle minik bir Stendhal sendromu yaşayabilen biri olarak bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kitapta bu bağlantıyı şöyle açıklıyor Botton. Güzel bir şeyi görür görmez hemen ona sahip olmayı isteriz. Ama belki de asıl istediğimiz ona değil, onun taşıdığı özelliklere sahip olmaktır. Nasıl ki aşık olduğumuz kişiyle sevişmek için fırsat kollamak, aşk duygusuyla başa çıkmanın en kestirme, en tatsız yoludur. Güzel bulduğumuz bir nesneyi satın almak da onun çağrıştırdığı özlem duygusuyla başa çıkmanın en basit ve en sıradan yoludur belki. Alain de Botton'un bu yazdığı satırlara baktığımızda tabii düşündürücü evler fikri, kendisinin böyle bir fikri var. Ya da acılarımızın binalardan etkilenme seviyemizi belirlediği düşüncelerini bu kitapta topladığını görebiliyoruz aslında. Kolektif hafızamızın da biraz önümüze ısıtıp ısıtıp getirdiği bu işte binalara dayalı inanç sistemleri, böyle ilahi büyük büyük binalar, heykeller, yapılar, binalar karşısında insan olarak kendimizi çok aciz hissetmemiz, çağlar boyunca bunun böyle hissettirilmesi, aslında bunu yapan da bizleriz zaten. Ve estetik ve güzelliğin hani bazen ortak bir değerde buluşması ve hepimizin aslında doğru kabul edildiği, kabul ettiği bir gerçek. Mesela Venedik'te artık hiç kimse yaşamamasına rağmen neden şehri batacak kadar ziyaret akınına uğratıyoruz? Hani orası böyle bir tiyatro gibi. Yani o binaların aslında sunduğu bir tiyatro. Oradaki insanlar figüran, binalar ise başrol oyuncusu gibi. Değil mi yani sizce de? Mesela Taç Mahal, neden onu görmeye gidiyoruz? Görmek istiyoruz. Görünce çok etkileniyoruz. Tabii ki hikayesi ona bir anlam katıyor ama gördüğümüz şey, gördüğümüz şey ve bizi etkileyen şey de gördüğümüz şey aslında. Pompei'de Vezüv'ün yok ettiği o evlerde neler olduğunu hissetmek için orada bir kere de olsun bulunmak istiyoruz. Begonyalar fırlayan Akdeniz evlerini düşünün. Fas'ın otantik mimarisi. Hatta modern dünyamıza gelelim. New York'un dumanlar çıkan ızgaraları. Aslında bizi neden ve ne şekilde etkiliyor? Ve neden buralarda tekrar tekrar bulunmak istiyoruz? Yani kitabı okuduğunuzda bunları kendinize tekrar tekrar soruyorsunuz. Benim aklıma gelen gerçekten bunlar. Kitabın bir bölümünde çok güzel ve ilginç bir tespit var. Japon bir romancı, Natsume Soseki adlı bir romancı şöyle bir tespit yapıyor. Diyor ki insanların kültürlerinin ve kişiliklerinin aslında ne kadar farklı olabileceği ve bu farklılığın beğenilere nasıl yansıdığı ile ilgili çok güzel bir alıntı. Japon romancı İngiltere'yi ziyaret ediyor ve kendisinin İngiltere'de çok güzel bulduğu şeylerin çok azının İngilizlere hitap ettiğini görüyor. Yani kendisinin çok yücelttiği şeyler İngilizler tarafından hor görülüyor ki aslında gerçekten İngiltere coğrafyasına ait az güzel şeyleri kutsamaya çalışıyor aslında Japon romancı. Örnek şu, örnekler daha doğrusu. Diyor ki Natsume Soseki, birini yağan karı seyretmeye davet ettim, bana güldüler. Bir başka sefer ayın Japonların duygularını ne kadar derinden etkilediğini söyledim. Beni dinleyenlerin yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. İskoçya'da görkemli bir evde kalıyordum. Bir gün evin sahibiyle bahçede yürürken iki yanı ağaçlarla kaplı patikaların kalın bir yosun tabakasıyla kaplanmış olduğunu fark ettim. İltifat olsun diye bu patikaların ne kadar hoş, yaşlanmış bir hali var dedim. Evin sahibi ise kısa zamanda bir bahçıvana bu yosunları temizleteceğini söyledi bana. Yani görüyorsunuz, bir kişiye çok estetik ve güzel gelen bir şey bir diğer kişiye çok önemsiz bir şeymiş gibi görünebiliyor. Ve bunun da aslında hani hem kültürlerin hem kişiliklerin birbirinden farklı olmasının da rolü olduğunu görüyoruz. Elena de Botton diyor ki hem mutluluğun hem de sefaletin büyük ama çoğu zamanda bahsedilmeyen nedenlerinden biri de çevremizin kalitesidir. Yani çevremizin kalitesi de nedir? Bizi çevreleyen duvarlar, sandalyeler, binalar ve sokaklardır diyor. Çevremizin kalitesine göre şekilleniyoruz. Ve düşünsenize aslında ne kadar doğru. Yani çevremizdeki binalar, onları oluşturma şeklimiz, binalara verdiğimiz renkler, pencereler, pencerelerin renkleri, pencerelerin materyallerinin hangi materyale ait olduğu, sıcaklık, soğukluk. O kadar çok şey ifade ediyor ki aslında bunlar. Elena de Botton da buradan yola çıkarak şunu diyor. Binalar toplumsal değerleri temsil ederler. Yani duygularını ifade ederler ve bunları ortaya çıkarmaya çalışırlar. Aslında Botton burada biraz da gördüğümüz hemen hemen her şeyi bilinç altında nasıl insanlaştırdığımızı anlatmıyor mu sizce de? Yani binalara, heykellere bazı kişilikler veriyoruz ve daha sonra onları öngördüğümüz bu insan özelliklerine göre değerlendiriyoruz da diyebiliriz aslında. Çekici bulduğumuz binaların ve sanatın ne olduğumuzu ya da sahip olduğumuzu değil de aslında arzuladığımız idealleri yansıttığını anlatıyor biraz da. Yani bir binayı çirkin bulmamızın temelinde şu yatıyor olabilir diyor. Binanın ön cephesinin zihnimizde çağrıştırdığı insan ya da hayvan, bizim hiç hoşlanmadığımız bir insan ya da hayvan olabilir. Ya da tam tersi olabilir. Onun kişiliğinden hoşlanırdım diyebiliriz belki bu bina canlı olsaydı. Yani çok sevdiğimiz binaları düşünelim. Onları bir şeylerle özdeşleştiriyoruz. Öyle değil mi? Mesela Gaudi'nin Sagrada Familia'sını. Yani birçoğumuza sorsak hepimiz belki farklı bir şeyler söyleyebiliriz. Ama hep bir şeyler çağrıştırır onlar bize. O gördüğümüz şeyler. O yüzden de şöyle bir çıkarım yapıyor Elena de Botton. Demek ki mimari yapılarda aradığımız özellikler ile bir dostta aradığımız özellikler arasında çok büyük farklar yoktur. Güzel diye nitelediğimiz nesneler sevdiğimiz insanların özelliklerini taşırlar. Çok tabii ilginç tespitler. Yani böyle hani okudukça kulağa hoş gelen ve evet neden bir binayı sevmemin sebebi böyle olmasın ki dedirten tespitler olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da sizinle paylaşmanın ilginç olacağını düşündüm. Çünkü aslında Elena de Botton'un psikolojimizle ilgili düşünmeye çok açık bir tespiti var. Yani bunları böyle dediğim gibi açıkçası ortaya atıp hem kendimin hem de sizi düşünmeye sevk etmek için bir yol olduğunu düşündüm. Ve amacım sadece farkındalık yaratmak. Çünkü Elena de Botton zaten öyle değişik tespitler yapıyor ki benim bunların hani tek bir kelimesine bile yorum yapacak cinsten tespitler yapmıyor. O yüzden hani böyle çok değiştirmeden zaten olduğu gibi aktarılması gereken şeyler yazdıkları. Yine olduğu gibi aktarmak istediğim bir şey şöyle diyor. Ruhumuzda asla silinmeyecek bir yara izi taşıyorsak, örneğin yanlış insanla evlenmişsek, orta yaşa gelip de yanlış meslek seçtiğimizi fark etmişsek ya da çok sevdiğimiz birini kaybetmişsek ancak o zaman mimarinin bizi fark edilir biçimde etkilemesi mümkündür. Bir binadan etkilendiğimizi söylerken aslında o binanın taşıdığı soylu nitelikler ile çok daha büyük, çok daha üzücü olan gerçeklik arasındaki zıtlıktan kaynaklanan yarı acı, yarı tatlı duyguyu anlatmaya çalışırız. Umarım bunu okurken o duyguyu verebiliyorumdur. Ama veremiyorsam lütfen ne olur gerçekten kitabı alın. Mutluluğun Mimarisi kitabını ve kendiniz okuyun ve kendi bireysel deneyiminizi yaşayın bu kitapta yazanlarla ilgili. Ve bunu okurken hissettiremiyorsam Elena de Botton'a özür diliyorum gerçekten ama kitabı ısrarla tavsiye edebilirim sadece. Devam edelim. Ancak acıyla tanışınca gözümüzde değer kazanır güzel şeyler diyor. Belki biraz garip ama acıyla tanışıklık mimariyi takdir edebilme yetisinin ön koşuludur. binaların güzelliğinden etkilenebilmek için her şeyden önce biraz acı çekmiş olmamız gerekir. Yani gerçekten okuyanın kendi bireysel deneyimini ve düşünsel o gidebileceği yerleri kendisinin yaşayacağı cümleler bunlar. Mesela bu tespitler bana direkt olarak böyle sinemayı çağrıştırdı. Bazı izlediğim filmleri çağrıştırdı. Çünkü filmlerle de mimari çok iç içe. Yani filmlerde gördüğümüz sokaklar, binalar, evler, yani bazen hiç unutmadığımız yerler var. Şehirler, Gotham City gibi mesela. Ama benim aslında bu kitabı okuduğumda aklıma ilk gelen film Inception oldu. Çünkü mimarinin hem aslında hayal gücümüze olan etkisini çok iyi yansıtan, çok sarsıcı yansıtan bir örnek. Hem de aslında başrolde de binaları gördüğümüz yine bir film olduğunu düşünüyorum. Filmler tabii mimariden çok besleniyor demiştim. Psikolojiden, sosyolojiden, işte tarihten, sanat tarihinden ya da felsefeden çok daha besleniyor aslında filmler. Ama mimari yapılarla da birbirini tamamlayan ögeler olduğunu söyleyebiliriz sinemanın. Dediğim gibi bazı filmlerde de binalar başrol oyuncusu olabiliyor. Inception, Christopher Nolan'ın filmi Inception'da bunlardan bence en güçlü olanı. Filmde hayal gücünün işte rüya ile birleşimin ve işte farklı mekanların böyle katman katman yaratılmasının mümkün olduğu bir kurgu görüyoruz. Rüya içinde bir rüya tasarımı var aslında filmde ve bunu da bunun için de böyle farklı mekanlar tasarlanması gerekiyor filmde. Dolayısıyla filmin başrol oyuncularından birinin de mimar olması bu filmdeki bu amaçları gerçekleştirebilecek en iyi mesleğin aslında mimar olmasıyla çok büyük bir bağı var ve bunu bilerek yapıldığını düşünüyorum. Belki Christopher Nolan bu kitabı okumuştur. Yani Inception'ı ya da etkilenmiştir en azından diye düşünüyorum. Bu gerçekliği araştırmadım ama şu an aklıma geldi. Neden olmasın? Çünkü gerçekten mimarinin hayal gücüne olan etkisini çok iyi yansıtan filmlerden bir tanesi. Aslında podcast bölümünün başlığında ünlü komedi dizisi Seinfeld'de George'un kendisini Art Vandelay mimar olarak tanıtmasını sadece gerçekten komik olması için ekledim. Ve bana komik geldiği için ekledim. Çünkü gerçekten zevkler ve renkler tartışılmıyor. Ve bu aforizmanın sahip olduğu bir bölümden bahsediyoruz. Mimarlık deyince bana çağrışan şeylerden biri de Art Vandelay. Yani yapacak bir şey yok. Aslında ben zevklerin değil beğenilerin tartışılmayacağını savunanlardanım. O kesimdenim diyebilirim. Çünkü zevk kelime anlamı olarak güzeli çirkinden ayırma yetisi olarak tanımlanıyor. Yani güzeli çirkinden ayırma yetisi olmayan biri yani zevkli olamaz. Yani herkes zevkli olacak diye bir şey yok bence. Herkes zevkli olamaz yani. Liber Ortaylı gibi konuştum şu an ama. Neyse yani dolayısıyla herkeste zevk kıvamı çoktur ya da azdır ya da yoktur bilemiyorum. Yani belki de hiç yoktur. Ancak bence tartışılmaz olan kişisel beğenilerimiz tartışılamaz bence. Yani zevkliyizdir ya da değilizdir ama iyi kötü bir beğenimiz vardır bir şeylere karşı. Ve o da tabii ki bence tartışılmaz oluyor. Kitaba dönersek aslında Botton mimarinin hislerimize, yaşama sevincimize olan etkisinden de derin bir şekilde bahsederken bir yandan minik bir mimari tarih dersine de giriyor. Bunu da çok kısa özetlemek istiyorum. Hani klasik mimariden yani Yunan, işte Roma, Gotik, Rönesans, Baroğa kadar geliyor. Baroktan sonraki döneme kadar da geliyor. Zaten bunlar hep aynı çatıda bir mimari zihinsel yapı belirlemiş aslında belli düzenler. İşte dönemin politik, dönemine göre değişen, inancına göre değişen, mutluluk seviyesine göre değişen aslında birbiriyle bütünleşik bir yapı tasarımı benimseniyor. Hatta sadece mimari değil 16. Louis dönemi dedikleri döneme geldiğimizde hani o işte dekorasyonculuk ve mobilyacılık da o Louis dönemine geliyor. Buna da neoklasizm dönemi diyorlar aslında. Şimdi bu dönemlerden geçerek klasik, gotik, rönesans, barok bir karmaşa halinde gelmeye başlıyor. Meraklısı kitapta daha detaylı hani dönem dönem bunlara şahit olabilir. Güzel de anlatmış zaten dönemleri herhalde Botton. Bütün bu uygulamalar ve yöntemler ile Avrupa'da aslında bütün hepsinin birbirine girdiği uygulamaların eklektisizmin önü açılmış oldu diyor. Ve bu tam bir karmaşa halinde uygulamalar birbirine karıştırılarak yapılıyormuş. Ve tüm bu karmaşa içinde de şöyle bir şey çıkmış. Yani evlerimizi hangi üsluba göre inşa edeceğiz sorusunu genç bir Alman yazar 1828 yılında sormuş. Ortak bir çözüm bulunabilecek miydi? Bu karmaşayı bitirecek bir konsensus oluşturulabilir miydi diye de yine Alain de Botton o tatlı mizah duygusuyla böyle yazmış bunu. Benim de çok hoşuma gitti. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu mimari tarihte tabii 18. yüzyılda endüstri devrinin gelmesiyle tabii işlevsellik daha önem kazandığı için hani işte sütunlar, heykeller, binaların içine yerleştirilen farklı taşlar, farklı geometrik yapılar yerine biraz daha mühendislik aslında ön plana çıkartan işlevsel binalar hayatımıza girmeye başlıyor. Ve bu tartışmalar zaten bir müddet son buluyor ki aslında bizim eskiye olan özlemimiz de böylelikle hep taze kalıyor. Çünkü eskide sanat var, estetik var, duygu var, güzellik var, yaşanmışlık var, belki hüzün var, belki korku var, inançların, politikanın ve çağın getirdiği o dönemki hangi çağsa onun getirdiği o kültürel ve kolektif hafızanın binalara yansıması bizi her zaman etkileyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü eskiye olan özlemimiz hiçbir zaman bitmeyen bir döngü yaratmaya devam ediyor. Ve ziyaret ettiğimiz, tekrar tekrar gitmek istediğimiz o yerler ayakta kaldıkça da onların bence mutluluklarından faydalanmaya devam edecek bir insanlığız gibi düşünüyorum ben. Yani Machu Picchu'nun dağ havasını koklamaya özlem duyan bir İnkalı oluyoruz bazen. Bazen Kolezyum'da gladyatör olmanın nasıl olacağını hayal eden vahşi bir Romalı oluyoruz. Ya da Norveçli balıkçıların sıcak ve küçük evlerinde o mutluluklarını gülümseyerek bakan dünyalılar olarak bence evet, mimari, yuva, ev kavramı, akan bir tavan, mutluluk seviyemizi bence her düzeyde ve her zaman etkileyecek. Ben burada Alain de Botton'a son derece katılıyorum. Kitabı dediğim gibi gerçekten çok tavsiye ediyorum. Mutluluğun mimariyle bir ilişkisi var mı? Ya da mimarinin mutlulukla bir ilişkisi var mı? Bunu çok farklı bir düzeyde size düşündürten bir kitap. Bitirirken Botton kitapta şöyle diyor ve çok da manidar bir son söz söylemiş. Ben de podcast'ı bununla kapatmak istiyorum bugün. Mutluluğun ne olduğunu en kusursuz ve en ustaca anlatabilen binalar inşa etmeliyiz diyor. Hiç değilse bu kadarını binalar dikerek yok ettiğimiz kırlara, ağaçlara ve solucanlara borçluyuz. Podcast'in içeriğini okumak isteyenler için Medium'daki hesabıma ve podcast'in açıklama bölümüne bir miktar yazıyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır benim kadar mutluluğun mimarisinden. Hoşçakalın.
Mediapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod